Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu doçent doktor Hasan Hüseyin Karadeli. Hasan Hüseyin Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Fırat Hocam.
Hasan Hüseyin Hocam, uzun süre oldu, dinleyenlerimiz unutmuştur sizi. Hasan Hüseyin Karadeli Hocamız nöroloji hocası. Ama özellikle inme, felç, bunların ani akut tedavileriyle ilgileniyor. Kendisi programdan önce program planını yaparken şöyle bir şey gündemimize gelmişti. İşte geçtiğimiz haftalar içerisinde işte bir meşhur devlet adamı, siyaset adamı Deniz Baykal'ın bir rahatsızlığı nedeni ile işte hastaneye kaldırdı, bir müdahale edildi, bir stent kondu, orada bir daralma vardı, o düzeldi dendi. Ama her zaman olduğu gibi konuyla ilgili adamlara hiç kimse bir şey sormaz. Konuyla ilgisiz adamlar da popüler konu ne bulursa o konuda profesör oldukları için birkaç talihsiz açıklama geldi işten hiç anlamayan medya mensupları tarafından. Bir dertleri var muhtemelen. Hani bu tedavi uygulanmasını istiyorlar mı, ne dertleri bilmiyoruz ama nedir hocam bu konuyla ilgili polemik mevzu nasıl olur? Tıbbi bir mevzunun magazin basında tartışılıyor olması ayrı bir tuhaflık ve şey zaten ama memleketimizde böyle oluyor bu işler maalesef. Başından başlayarak durumu bir toparlayabilir miyiz?
Evet, aslında hasta birazcık basınla ilgili olduğu için konu da tıbbi olsa da bilimsel olsa da basını ilgilendiren bir konu oldu. Bizi üzen noktası ise yapılan açıklamaların bizim için 3-5 senedir bütün nöroloji önde gelen hocalarıyla beraber yaptığımız çalışmalarda, halkı bilinçlendirmek için yaptığımız çalışmalarda bunu sekteye uğratması oldu. Çünkü yanlış bir bilinçlendirmeye doğru gitti. Deniz Baykal hastalığı bütün toplumda bize farklı farklı soruları getirtti. Çünkü şöyle oldu. Belli bir yazar bu hastalık olduktan sonra böyle bir tedavinin yapılmaması gerektiğini, her şeyin sadece bırakılması gerektiğini, o inme kendi kendine geçer geçmezse de yatar şeklinde olduğunu söyledi. Aslında bu komik bir konu. Şimdi Deniz Bey'e anladığım kadarıyla Ankara Üniversitesi'nde, ben de o üniversiteden mezunum. Çok güzel bir tedavi yapılmış. Tedavi de şu.
Hastalık neydi hocam, pardon?
Hastalığı şuydu. Bir inme geçirmiş. Geçirdiği inme felç beyindeki ana damarlardan bir tanesini tıkamış. Oradaki damar tıkandıktan sonra beyine doğru dürüst bir oksijen gitmemiş. Oksijensiz kalan beyin alanında lezyon oluşturmuş. O lezyon sonucunda beynin belli bölgesinde oluşan lezyonda beynin hangi bölgesinde ne görev yapıyorsa o görevlerini yerine getiremeyerek Deniz Bey de bir felç geçirmiş. O felç geçirdiği zaman ilk 6-8 saat içerisinde hastalar hastaneye direkt ulaştırılabilirse ve bu durum gerekli görüntüleme yöntemleri ve aynı zamanda klinik muayene ile birleştirilir ve sentez edilirse bu analitik sonuç sonucunda da hastada ana damarda bir tıkanıklık meydana geldiği görülürse hasta bir an önce girişimsel nörologlar tarafından veya bu işi yapan diğer girişimsel hekimler tarafından anjiyo odasına, anjiyo laboratuvarına çekilir ve femoral arter dediğimiz kasıktan girerek yukarıdaki beyin damarına, ana damara ulaşılır. Tıkalı olduğu görüntülenir. Tıkalı olduğundan sonra da çok hızlı bir şekilde o damar belli yöntemlerle, belli tekniklerle açılır. Açıldığı zaman da kan normal şekilde beyinde gider ve fonksiyonel alanlar yeniden oluşur. Şimdi bu tedavi yöntemi 3-5 senedir artık kesin evre 1A tanı yöntemleri arasına girmiştir. Yani guideline dediğimiz rehberlerde evre 1A yapılmadığı zaman yapmayan hekimin sorumluluğunda olan, yapılması zorunlu olan tedavi yöntemidir. Şimdi polemik konusu olan bu tedavi niye yapıldı, hiç yapılmaması gerekiyordu. Bu bilim adamları tarafından sadece gülünür buna. Başka hiçbir şey yapılmaz ama biz gülmüyoruz, üzülüyoruz çünkü bu büyük bir televizyon kanalında, büyük bir gazetede, kendince büyük bir gazetede
büyüklük, küçüklük, izafi tabii. İzafi, sosyatör olmak büyüklük anlamına gelmiyor.
Kesinlikle sadece o şekilde, kesin dediğiniz doğru. Ama birçok insana ulaşabildi. Ulaştığı zaman da insanlar korktular. Biz bu tedaviyi yaptıracak mıyız, yaptırmayacak mıyız diye.
Yaptırılmaz, niye yaptırılmaz diyenlerin bir gerekçesi var mı?
O başka bir hekim tarafından bir gerekçe sundurulmuş. Çünkü Deniz Bey'in özelinde tedavi yapıldıktan sonra tedavide güzel şekilde geçmiş. Fakat hiperperfüzyon dediğimiz o damar tamamen açıldıktan sonra kan hızlı bir şekilde beyine gitmiş. Ve gittikten sonra da o lezyonlu alan birazcık daha kanamış. Normalde çok kanamasını beklemeyiz. Ama lezyonlu olduğu için alan, zaten oksijensiz kaldığı için ve damar bir an önce, yani hortum gibi düşündüğümüz zaman tıkalı olan kısım açıldığı anda hortumdaki damar içindeki kan, su fışkırarak gitmiş beyne. Orada bir tansiyon problemi de muhtemelen olmuştur. Onların sonucunda bir beyin kanaması geçirmiş Deniz Bey. Ama zaten o lezyonlu alan içine kanamış. Hiçbir şey yapılmasaydı o lezyonlu alan, oksijensiz alan zaten Deniz Bey'i inme felç geçirecekti ve daha kötü hale gelecekti.
Yani ölü alan olacaktı.
Evet, ölü mi? Kesinlikle. Bu ölü alanı yeniden yaşatmak için. Yani ölmeden son, artık köprüden son çıkış yöntemini Bu ve bu çok iyi bir yöntem ve zor bir yöntem. 24 saat ekip gerektiren bir yöntem. Şu anda biz İstanbul'da 3-5 farklı merkezde bunu kurduk. Kurduğumuz yöntemlerle çalışıyor devlet. Bu politikayı iyi bir şekilde izliyor. Ankara'da, İstanbul'da, Eskişehir'de, İzmir'de bizim bütün nörolog arkadaşlarımız 7 gün 24 saat çalışarak bu işi yapmaya çalışıyorlar. Bunun için emek harcıyorlar. Gecenin 3'ünde kalkıp gidiyorlar. İşte hiçbir şey dinlemiyorlar. Bütün anjiyo laboratuvarlı teknisyenler aynı şekilde gidiyor. Diğer bütün doktor arkadaşlar aynı şekilde gidiyor. Yani bunu özellikle insanlara söylemek gerekiyor. Bu tedavi yaptırılması gereken bir tedavi. Her tedavide olduğu gibi komplikasyonlar olabilir. Ama zaten yapılmazsa o beyin dokusu kaybedilecek ve hasta daha kötü olacak. Yapılırsa ben birçok hasta biliyorum ki kalkıp yürüyüp gidiyor, evine gidiyor, hiçbir felç geçirmemiş gibi oluyor. Deniz Bey'de de böyle bir şey olabilirdi ama tabii yaptığımız bütün her şey sonuçta bilime dönelik olmalı. Bilim ne diyorsa onu yapmalıyız ama yaptıktan sonra da herkesin bir kaderi var, o kaderi yaşayacaktır. Ona yapacağımız hiçbir şey yok zaten.
Peki ama şimdi bir anlaşılmaz taraf, işte mesela ilahiyatçıları bu konuda çok eleştiririz ya, tutup ciddi ilmi meclislerde konuşulması gereken konuyu, belli bir seviyedeki insanların anlayabileceği, idrak edebileceği konuları televizyonlarda böyle horoz dövüşlerde konuşulmamalı diye. Hani bir hocamız diyelim, biri halt etmiş. Yani iki hekimin konuşması gereken mevzuyu sırf popülarite amacıyla. Vatandaşın biri vaktiydi, çok iyi hatırlıyorum, çıktı televizyonlara, dedi ki çocuğunuzu ayakta sallamayın, çocuğunuzu ayakta sallayınca beyin kanaması geçirir, gerizekalı olur. Ya arkadaş, bu memlekette 1 milyon yıldır insanlar çocukların ayaklarını sallarak uyuttular. Annem beni 5 sene ayağında sallamış. Görüldüğü gibi çok öyle zeka problemi yaşayan biri değilim. Bu söylenen şey mantıksız ama vatandaş, iyi hatırlıyorum, Bursa'da bir hocaydı. Muayenehanesi bir müddet doldu da işte, çünkü bu işlerden hoşlanan, aklını bu işlerde kullanmayı çok sevmeyen, harcayacak parası çok olan tipler her zaman bulunur piyasada. Bir müddet gitti bitti. Yani bu arkadaşın derdi de bu muydu? Yani popüler olmak için mi çıktı piyasaya? Bir dayanağı var mı yani?
Dayanağı şöyle, bir kalp damar cerrahı, bir tanımıyorum ben. O beyefendi böyle böyle bu işlere hiç girilmeyin denmiş. Ben bilmiyorum kimdir ne değildir ama şu anda girişimsel işlemleri yapanlar arasında da işte bu işe nörologlar son 5-6 senede, son 10 senede girdiler. Amerika'da biraz daha erken. Şimdi Türkiye'de ve Avrupa'da da bu işler girilmeye başlandı. Nasıl kardiyoloji MIT tedavisini yapmadan önce kalp damar cerrahları bir ameliyat yapıyorlardı. Yani daha invaziv bir işlem yapıyorlardı. Nörologlar da bu işleri yapmadan önce beyin cerrahları daha başka işler yapıyordu. Diğerleri başka şeyler yapıyordu. Aynı karotid stentlerde de aynı şekilde. Biri stent takıyor, öbürü direkt boynunda yararak oradan o plağı çıkartıyor. Bu işlerin sonu yine buna dayanır diye düşünüyorum ben. Tabii kişiye özel hiçbir şey söyleyemem, tanımıyorum ben o kişiyi. Niye öyle bir şey söylediğini de bilmiyorum. Çünkü aslında guideline'lar, rehberler çok açık, net. Bunun evre 1A tedavi olduğunu çok net söylüyor. Yani bu tartışmaya açık bir şey değil. Bilim olarak öyle. Ama magazin olarak her şeyi her şekilde tartışılabilir. O da çok başka bir mesele tabii.
Maalesef ama herkes işin sonunda nereye varacağını, bu dünyada hesap kimseden kimseden sormuyor. Sıkıntı yok.
Aynen,
herkes evet. Konuştuğuyla kalıyor da daha ciddi hesapların sorulacağı yerlerde olacak.
Kesinlikle
muhakkak.
Çünkü bizim üzüldüğümüz nokta şu. Daha ben poliklinik yapmaya başladıktan sonra, bu olaylardan sonra birkaç hasta, hocam böyle böyle şeyler varmış, İnsanlar da bunu yapıyormuş, yapılmaması mı gerek gibi sorular geldi. Ben buna çok üzüldüm. Çünkü bizim tek amacımız insanları biraz daha bilinçlendirip kamu spotları oluşturup nasıl kalp krizi çözülebiliyor. Koşa koşa insanlar laboratuvara, anjiyoya gidiyorlar, hastaneye gidiyorlar, anjiyo oluyorlar, stent takılıyor ve kalp krizi çözülüyorsa beyin krizi de çözülebilir. Yeter ki doğru zamanda koşa koşa gelin demek isterken, şimdi hiç buraya gelmeyin, evinizde oturun diyen bir tayfa ortaya çıkmış oldu. Bu bizi üzdü çünkü insanların kafası karışıyor böyle olduğu zaman. Lütfen kimsenin kafası karışmasın. Bir inme geçirdiğiniz zaman koşa koşa ilk hastaneye, ilk 112'yi arayarak gelin. O inme merkezi size en güzel tedaviyi zaten verecektir. Devletimiz de bununla iyi bir politika izliyor. Bu konuda şüpheniz olmasın. Gerekli inme merkezleri kurulmaya başlandı. İstanbul'da, Ankara'da, Eskişehir'de, İzmir'de, Erzurum'da, Türkiye'nin birçok yerinde, Samsun'da, birçok yerde bu merkezler var ve insanlar çalışıyorlar hizmet etmek için. Magazinsel şeyleri çok fazla, en azından bilimsel konularda hiç konuşmamak gerekiyor bence.
Yani herkes haddini bilsin. Bir gazetenin patronu olmak tıp konusunda ahkam kesme hakkını vermiyor kimseye.
Evet.
Söylenen sözün nereye gideceğine de bakmak lazım.
Kesinlikle.
Milleti yanıltmanın, kandırmanın, yoldan çıkarmanın bir manası yok bu manada.
Tabii kendisi bana gelirse ben bu şekilde tedavi olmak istemiyorum diyor. Ama şunu da bilsin ki bunlar normalde onayla yapılan tedaviler. Fakat Avrupa'da, Amerika'da artık bunlara onay bile istenmeden direkt yapılması gerekli olan tedavi yöntemi haline geçti. Yani artık onay kağıdı bile istenmiyor. Bunun zorunlu yapılması gerekiyor doktor tarafından. Yapılmadığı zaman sigorta şirketleri, diğer avukatlar insanlara dava açıyorlar. Bunu niye yapmadın benim hastama diye. Türkiye'de bu hale gelecektir.
diye ümit ediyoruz.
Kesinlikle öyle.
Böyle ayrı kodları temizlenir, gereksiz sesler susturulabilirse.
Kesinlikle öyle.
Peki hocam, şimdi biz böyle hani güncel olduğu için bu konudan girdik ama konunun başını sonunu birazcık anlasaydık esasında. İnme dediğimiz hadise nedir? Neden olur? Olmasının zararı nedir?
Evet.
Desek.
İnme aslında her hastalıkta şöyle takip edebiliriz. Her hastalığın belli bir nedeni var. Biz buna etiyoloji diyoruz tıpta. Bu etiyolojik nedeni araştırarak öncelikle o hastalığın gelmesini engellemeye çalışıyoruz. Yani koruma tedavisi veriyoruz. İnmede de tabii ki tedavi şu şekilde oluyor. Önce bir nedenini araştırılıyor. En önemli birkaç nedenden bir tanesi, iki tane beynin damarının, ana şah damarın daralması ya da beynin diğer beyni sulayan damarların daralması bir vasküler neden. Bunu aterosklerozis diyoruz. Plak
damar
oluşumu.
Tıkanması, damar
evet.
Sertliği.
Diğer neden kardiyoembolik dediğimiz kalbin ritim bozukluğuna bağlı, kalbin diğer başka bozukluklarına bağlı pıhtıların direkt o kalbin içerisinde aortadan yukarıya doğru beynin küçük damarlarına gitmesi, orada beyin damarını tıkanması. Bu da ikinci nedeni. Bu iki nedenle alakalı inme geçiren hastalarımız var. Bu inmeyi geçirdiği zaman da farklı farklı yerlerde farklı farklı semptomlar oluşuyor. Bu da beynin içerisindeki her yapının farklı bir görevi olduğu için oluşuyor. Çünkü beyindeki ana damarlar bir şekilde damarı giderken beynin belli bir bölgesini suluyor. Suladığı alanda eğer o damar tıkanırsa, sulanmamış halde kansız alanda, oksijensiz alanda, kanda oksijeni taşıdığı için oksijensiz alanda kalıyor ve beyinde oksijensiz kötü, yani çalışmayan, non fonksiyonel bir alan oluşuyor. O alanda
ve o alanın gördüğü işte yapılamamış oluyor.
Yapılamamış oluyor. İşte biz beyni ikiye ayırıyoruz. Sağ hemisfer diyoruz, sol hemisfer diyoruz. O hemisferlerin, yani o lobların farklı farklı görevleri oluyor. Onların içerisinde beyni dışından gördüğün zaman herkes beynin bir dış yapısını kafasında şekillenmiştir. Böyle girintili, çıkıntılı, hafif yumuşak bir alandır dışı. Beynin korteksidir bu. Dış alandır. İçerisine doğru beynin farklı farklı alanları vardır.
Daha özelleşmiş.
Özelleşmiş. Biraz daha, bir tanesi konuşma merkezidir, bir tanesi anlama merkezidir, bir tanesi konuşmayla anlamayı birbirine bağlayan köprü yoldur, bir tanesi beyin sapıdır. Beyin sapı dediğimiz yerde daha farklı solunum merkezleri vardır, kardiyovasküler başka kalp reciprokal merkezler vardır. Hafıza alanı başka bir yerdedir. Beyincik dediğimiz yerde...
Neresi etkilenirse onun yaptığı iş geri kalıyor. Kesinlikle. Yani sadece konuşamamak diye bir seçenek var yani.
Sadece konuşamamak var. Sadece hiç hareket etmeyip gözlerinin hareket ettiği bölümler var. Sadece elini kolunu kaldıramaması var. Yani bunlar farklı farklı insanlarda oluyor. Önemli olan bizim o etiyolojiyi, nedeni tam olarak bulmamız. Bulduktan sonra onun için koruma tedavisi başlamamız. İşte dediğim gibi bir inme geçiren hasta olduğu zaman ilk başta yapılacak olan, ilk 6-8 saatte, ilk 10 saatte, ilk 24 saatte yapılacak olan işler bittikten sonra bu hastalara biz etiyoloji araştırmaya yönelik araştırmalar yapıyoruz. Kalbinde bir sorun varsa ona bakıyoruz. Tansiyonu bir problemliyse, sonuçta tansiyon dediğimiz şey kan damarlarının içerisindeki kanın akım hızı ve onun basıncı. Oradaki basınç problemi kan damarlarını da birazcık rahatsız ediyor. Orada plaklanmaya neden olabiliyor. O plaklar gün geçtikçe damarı daha çok yıprandırıyor ve bu yıpranma sonucunda damarlarda tıkanık oluşabiliyor. Tansiyonu onun için toparlıyoruz. Onun tedavisini veriyoruz. Şeker hastalığının tedavisine iyi bakıyoruz. Çünkü diyabet mellitus dediğimiz bu hastalık da kalp damarlarını, beyin damarlarını vücutta nerede bulduysa o damarı yıpratma.
Esas olarak damarların hastalığı
evet,
gibi davranmış.
Evet, yıpratıyor. O yıpratma da yine beyni etkileyip inme geçirtirebiliyor hastaya. Hiperlipidemi dediğimiz kolesterol yüksekliği, lipid yüksekliği kandaki, bunlar yine plak anstabilitesini oluşturuyorlar. Yani plaklanmaya yönelik, ateroskleroz yönelik bütün risk faktörlerini tek tek araştırıp bulup onlara yönelik tedavi başlamak gerekiyor. Hiperlipi dediğimiz şeyde statin dediğimiz ilaçları kullanabiliyoruz. Bundan başka diyet yaptırıyoruz. Diyabet olan hastada endokrin doktoruna yönlendiriyoruz. Şeker hastalığının tedavisini yapmaya çalışıyoruz. Kalp doktoru bu işin kesinlikle tam merkezinde bulunmakta. Çünkü kalple alakalı tansiyon problemleri, kalbin kendi yapısıyla alakalı kalp kapak problemleri olabiliyor. Kalbin damarlarında problemler olabiliyor. Kalbin ritim bozukluğu olabiliyor. Biz ritim bozukluğuyla çok ilgileniyoruz. O ritim bozukluğunu bulmak için bazen 24 saat, 72 saat holter dediğimiz küçük cihazları kalpçiler takıyorlar. İnsanların bütün 24 saat boyunca, 36 saat boyunca, 72 saat boyunca ritimleri tek tek bakılıyor. Bilgisayar ortamında bir ritim bozukluğu yakalanabilirse eğer onunla alakalı tedaviler başlanıyor. ve o tedavilerle beraber biz bu ritim bozukluğu sonucunda oluşacak pıhtı atmasını, beynin yukarıdaki daha küçük, kalbe göre, aorta göre daha küçük damarları tıkamasını engellemeye çalışıyoruz. Bu bir koruyucu tedavi oluyor. Dediğim gibi bir taraftan diyabeti, tansiyonu, bir taraftan kalbe bakarak, bir taraftan yaşamı, hayatı biraz daha sağlıklı bir şekilde, daha düzgün yemeklerle, daha spora yönelik şekilde, daha az tetender yaşamla hastaya belli önerilerde bulunuyoruz. Bu önerileri yerine getiren, bu ilaçları kullanan hastalar zaten inme ikinci defa geçirmesi çok daha azalıyor. Ama bu işleri yapmayan, sigara çok önemli, sigara içmeye devam eden hastalar ikinci defa inme geçirdikleri zaman o sigarayı bırakıyorlar ama çok geç oluyor. Ben her hastamda
damarlarda hasar olmuş oluyor bu arada.
Tabii yani her sigara içtiğinde o damarlarda bir daha plak oluşma riski çok daha artıyor.
Peki hocam, şimdi bunlar zararlı, bunları yapmayalım dedik de falancayı yaparsak faydalı mı? İşte balık yağı tüketsek işe yarar mı? Balık tüketsek işe yarar mı? Ceviz yesek işe yarar mı?
Her şeyin ortasını yapmak gerekiyor. Yani zaten diyetisyenler belli bir şekilde, beslenme uzmanları bunları söylüyorlar. Bence en güzeli, eğer inme geçiriyorsa ya da bir ailesinde inme hastalığı olan var ise, damarlarında belli bir yatkınlığı vardır, bu genetik yatkın olan insanlarda bir beslenme uzmanıyla görüşmeli. O uzmanlar çok sınırlandırmadan insanlara zaten şu kadar tuzlu yiyin, çok tuzlu yemeyin, çok da az tuzlu yemeyin, orta şekilde devam edin. Tansiyonunuzu kontrol ederek gidin. Şeker hastalığınız varsa şekerinizi kontrol ederek gidin diyorlar. Ve bu, dediğim gibi, çok beyaz ekmek tüketmeyin. Yiyecekseniz biraz daha esmer ekmekten yiyin. Çok fazla yağ tüketmeyin. Zeytinyağını biraz daha fazla yiyebilirsiniz gibi şeyler söylüyorlar. Bence en iyisi bu işin yine beslenme uzmanlarıyla görüşüp onlardan öneri almak.
Ama böyle sihirli bir formül yok. Yani bilmem ne yersek daha iyi olacağız diye bir şey yok.
İşte o zaman medya tarafına kayıyoruz. O medya tarafına kaydığımız için de bu medyatik, işte birçok doktorlar var medyamızda çıkan. Onlar öğlen başlıyorlar programa.
Medyatik doktorlar var, bir de doktor gibi gözüken medya mensupları var anlaşıldığı kadarıyla.
Kesinlikle öyle. Onlar işte öğlen başlıyorlar programa. Amerika'da da bunların özellikle şeyleri var. Şimdi ülkemizde de bunlardan var. Akşama kadar hanımlarla konuşuyorlar. Beylerle, evdeki beylerle konuşuyorlar. Şunu yapın, şunu yiyin. Bunu yapmazsanız şöyle olur. Bunu yaparsanız böyle olur. Bir kısmı doğru. Bir kısmı hastaları daha çok strese sokuyor. O strese soktuğu zaman daha tansiyonu bozuluyor hastanın. İşte şeker regülasyonunu zor sağlıyoruz. Yani burada tek küçük bir sihirli cümle var. Her şeyin ortasından, kararından gitmek gerekiyor. Ne kadar kararından giderseniz. Şimdi sevdiğiniz bir şeyi siz onu yemediğiniz zaman, bu nefistir sonuçta. 3 gün sonra onun 2 katını yiyorsunuz. Yani o yediğiniz şeyi yemediğiniz günü telafisini yapıyorsunuz.
Onun maalesef için, telafi. Aslında telafi değil.
Evet, kesinlikle. Kendi kafanıza telafisini yapıyorsunuz. Onun için her şeyi orta karar yersek, orta şekilde gidersek, sadece gideceğimiz yerleri arabayla değil, arada yürüyüşümüzü iyi yaparsak, en azından gideceğimiz asansörle bineceğimize bir merdivenle yürüyecek olsak, ne bileyim bir camiye gidiyorsak birazcık yürüyüş yaparak gidip gelsek, bunlar bile, o küçük ufak tefek ayrıntılar bile yekünde yüksek şekilde ortaya çıkar ve bizi sedanter yaşamdan kurtarır. En önemli şey sedanter yaşamdan kurtulmak.
Hareketsizlikten.
Evet, hareketsizlikten kurtulmak. Ne kadar hareket edersek zaten yediğimiz besinleri o kadar harcarız. Onlar bize zarar değil, yarar sağlar.
Peki. Hocam, şimdi ilk bölümde böyle biraz daha üst perdeden bir konudan bahsetmiş idik. İnme tedavisi. İnme tedavisinin zaten İstanbul'da bile 3-4 yerde yapılabilen ciddi şekillerinden birinden bahsetmiş idik. Şimdi böyle kapıdan geçerken rastlayacağımız sık sık sorulardan biri baş ağrısı. Şimdi biz çocuk hekimi olarak seviyoruz baş ağrısını. Bizde işler kolay. Bir çocuğun başı ağrıyorsa, yani Allah korusun çok ciddi bir hastalık, bir beyin tümörü, beyin içi kitle vesaire ayırt ettiğiniz zaman, ki ek birçok bulgu oluyor. Hayati faaliyetleri etkileyen bir işte hipertansiyon gibi bir durum varsa, ki bunu da rahatlıkla eleyebiliyoruz. Geriye kalan kısmında A seçeneği sinüzittir, B seçeneği migrendir. Sık görülme açısından. Bunların da çoğunu ağrı kesici verip bekliyoruz zaten. O yüzden çok derdimiz değil esasında. Zaten çok az sayıda hasta bize baş ağrısı şikayetiyle geliyor. Bunların ciddi hastalığı olanlar ek birçok bulgu sunduğu için bizim işimiz kolay. Sizde durum nasıl? Hastamız kapıdan içeri girdi. Hocam başım ağrıyor. Ne soruyorsunuz önce?
Çok güzel.
Nereden giriyorsunuz mevzuya? Ne düşünüyorsunuz ilk defa?
Şimdi zaten hasta girerken başı ağrıyan hasta belli olur.
Hocam, ama sabah geçmişse, öğlen gelmişse mutlu gelebilir abi.
Hocam başım ağrıyor demeden zaten onu biz anlıyoruz.
Surat asık.
Evet. Eğer zaten başı ağrısı geçiyorsa da gelmiyor. Yani randevu maalesef alsa bile, büyük başarı şekilde gösterip randevu alsa bile yine de o randevuyu yakıyor ve gelmiyor. İlla ki başı çok ağrıyacak, o zaman gelecek hasta.
Ağlarken, ağrırken girecek içeriye yani.
Evet. Şimdi bazı kurallar var. Bizde şöyle bir kural vardır. Mesela 10N1K kuralı.
10N1K.
10N1K kuralı. Bu nedir diye şimdi, buyurunuz, sen de merak ediyorsun. Sorular. Ne zaman başladı? Nasıl başladı? Nasıl seyrediyor? neresi ağrıyor, nasıl bir ağrı, ne şiddette bir ağrı, neler öncülük ediyor, neler eşlik ediyor, neler tetikliyor, ne kadar sürüyor? Biz bu 10 soruyu
K nerede hocam?
Peyderpeye soruyoruz. Kim? Ha. Cinsiyeti, yaşı, ilaç deneyimi, başka hastalığı var mı?
Hmm.
Yani hastayı aslında biz öyküsünü güzelce almamız gerekiyor. Bu 15 tane soru bize bu hastanın bizim çok güzel şekilde dinlenmemiz gerektiğini, her baş ağrısı hastasında uf bu da yine birazcık anksiyetesi var, psikiyatrik sorunu var
çok
diye
düşünmemiz gerektiğini. Çok geliyor mu hocam böyle sıkıntıdan baş ağrıyanlar?
Ya onlar da kesin geliyordur ama biz onları en son seçenek olarak görmeliyiz.
Her şeyi eledikten sonra.
Evet, kesinlikle, çünkü sonuçta psikiyatrik tanılar eleme tanısı, ayırıcı tanıda hepsini bizim tek tek gözden geçirmemiz gerekiyor. Şimdi aslında bu baş ağrıları için birçok kongreler düzenleniyor. Nörologlar birçok şekilde farklı kurultaylarda baş ağrısını sınıflandırmaya çalışıyorlar. Çünkü ne kadar fazla sınıflandırılabilirse o kadar da baş ağrısının etiyolojisine, nedenine ulaşabiliyoruz. Tedavimiz de ona göre değişiyor. Ne yapıyoruz? Şöyle bir sınıflandırma var. A, B, C diye ayrılmış baş ağrıları. Primer baş ağrıları, bu birincil. Sekonder baş ağrıları, ikincil baş ağrısı. Bir de ağrılı kranial nöropatiler, diğer yüz ağrıları gibi diğer ağrılar var.
Sıklığa bölsek en sık görüleni... Şöyle primer baş ağrıları mı?
Evet, primer baş ağrıları asıl herkesin bildiği, ilk başta o görülen, herkesin ilk aklına gelen baş ağrıları. Primer baş ağrıları neler? Migren, gerilim tipi baş ağrısı, trigemini otonomik sefalciler ve diğer primer baş ağrıları diye. Burada bile diğerimiz var. Yani hiçbir gruba uymayan var. Trigemini otonomik sefalciler nedir
ama
diye sorabiliriz.
Ama şimdi Hasan Hüseyin Hocam, burada biz direkt aslında nörolojiyle ilgili baş ağrılarına girmiş bulunduk. Bir de diğer branşlardan gelenler var.
Onlar ikincil baş ağrılar olarak ortaya çıkıyor. Bu ikincil baş ağrıları aslında şimdiki konumuz. İnsanların daha çok merak ettiği konular olabiliyor. Bunlar nelerdir? Baş ve boyun travmasına bağlı bazı baş ağrıları bulunmakta. Yani bizim bir travmaya bağlı baş ağrımız varsa, başımızda, boynumuzda bir travma geçirdiysek, bir trafik kazası geçirdiysek, bir herhangi bir şekilde bir dövüş esnasında bir şey olduysa, bir çarpma olduysa,
darbe, travma vesaire varsa,
bunlar sekonder baş ağrıların ilk nedeni. Sekonder baş ağrıların başka nedenleri de var. Mesela kranyal ve servikal vasküler bozukluklara bağlı baş ağrıları var. Vasküler, yani damarsal bozukluklara. Yine damarlar inmedeki gibi burada da bazı şeyleri ortaya çıkartabiliyor. Kandaki akım azlığı, akım fazlalığı, damarın daha genişlemesi, daha az olması bu baş ağrılarına neden olabiliyor. Üçüncü neden, damarsal olmayan ama beynin içerisinde intrakranyal hastalıklara bağlı olan baş ağrıları var. O baş ağrıları da bir farklı neden olarak yine karşımıza çıkıyor. Yani yine biz diyoruz ki damarla alakalı değil bu baş ağrıları, fakat beynin içerisinde olan baş ağrıları. Dördüncü neden olarak madde kullanımına bağlı baş ağrıları var.
Peki Hasan Hüseyin Hocam, şunu sorayım yeri gelmişken. Bize hep öğretirler diye, beyin parenkimi ağrıya duyarlı değildir, parenkim ağrısı olmaz diye.
Bu parenkim ağrısından ziyade mesela bir tümör oluyor. Bu tümöre bağlı bir ödem gelişiyor. Ödem
gene damar ağrısı mı yani?
Damar değil. Bu tam bir damar ağrısı değil aslında. Ona bağlı başka bir şekilde beyin sapı da, işte bu mesela ödem şişlik olduğu zaman da, beyinde bir kanama olduğu zaman, Deniz Bey'e yine geliyoruz konuda, bu kanama olduğu zaman da şey oluyor. Mesela bu kanamaya bağlı bir shift oluşuyor. Beynin bir yarısından öbür yarısına geçiş oluyor. O geçişte bir sıkıntı oluşuyor. Beyin sapına bağlı bazı noktalar var. Oralarda bir darlık oluyor. Onunla alakalı bir baş ağrısı oluşabiliyor. Bunun dışında tabii yine başka bu sekonder baş ağrılarıyla alakalı olarak konuşacak olursak farklı birçok neden var. Sizin daha çok merak ettiğinizden bir tanesi de mesela enfeksiyonlara bağlı bir baş ağrısı.
Tabii menenjit de, ensefalit de böyle başlayabiliyor.
Bunlar da çok önemli, çünkü biz bunları yakalayamazsak eğer, bunlar büyük sıkıntı olur. Bunları mesela menenjit dediğiniz, ensefalit dediğiniz olan baş ağrılarında da biz bir antibiyotik tedavisi başlamaz isek, bunu ilk baştan bu tedaviye girmez isek, bunlar bütün meninkse, beynin korteks alanına yayılabiliyorlar ve bu sefer çok büyük sıkıntılar oluşabiliyor. Siz de çocuk hastalardan bilirsiniz.
Tabii ağrıyla başlar.
Ensefalittir. Ağrıyla başlar ve tedavi edilmez ise, geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi yapılmaz ise, bu sefer bu ağrılar gerçekten hastalara
dayanılmaz hale gelebiliyor.
Dayanılmazdan ziyade nörolojik olarak da çok kötü hale gelebilir. Bunun dışında tabii kranyum, boyun, göz, kulak,
ha işte en çok karıştıran
burun,
nokta bu hocam.
Diş, sinüs, ağız ve diğer bütün yapılara alakalı baş ağrıları var. Sonuçta bizim başımızın içerisinde olan herhangi bölümdeki
peki buna ağrı kafa var. Ağrısı mı desek Hasan Hüseyin Hocam ya?
yani hastalar çoğunlukla başım ağrıyor diyor. Bazı teyzeler var, onlar kafa ağrısı diyor.
Bana kafa daha mantıklı geldi çünkü saydığınız organlara bakınca. Mesela ben şans konuşurken unuttuk. Biz şeyde çocuk hekimliğinde baş ağrısı da gelen çocukta ilk istenecek tetkik göz muayenesi.
Evet.
Çünkü çocuk göz görmüyor. Özellikle okul çocuğuysa sürekli olarak bir kaşları çatma hareketi, bir yan ağrısı, kas ağrısı, şakaklar da ağrıyla geliyor. Direkt göz muayenesine gönderiyoruz. Enteresan bir şekilde ben çok iyi hatırlıyorum. Bir aile dostumuzun çocuğu 17 yaşındayken şiddetli baş ağrısı. Ya onu verdik olmalı. Bu ne olmadı, verdik olmadı. Okuldan mı kaytarmak istiyor? Sevdadan mı baş ağrıyor bu adamın derken ya bir günde tansiyonunu ölçtük adamın. Tansiyon dehşet. İki tansiyon ilacı birden kullanıp ağrısı öyle geçti ancak. Ha sonra başka bir hatası vardı. Herhalde bir 30 kilo falan verdi. Tansiyon bitti. Baş ağrısı bitti, ilaçtan kurtuldu,
evet,
şimdi.
Biz ona homeostaziz bozukluklarına bağlı baş ağrısı diyoruz. Tansiyonla yine kranyal servikal vasküler bozukluklara alakalı baş ağrısı diye geçer. Fakat tabii çocuk hastada sizin işiniz daha zor. Sonuçta bir çocuk hasta kendini tam olarak ifade edemeyen bir hasta grubu. Siz orada başım ağrıyor derken farklı ipuçlarından acaba bir karnı da ağrıyor da o da yine de başım ağrıyor diyebilir. O şekilde olabilir. Onunla alakalı bir şey olabilir. Onun için söylemiş olabilirsiniz. Biz de bu grup hasta daha çok sosyokültürel seviyesi daha az olan, kendini ifade edemeyen grupta böyle sıkıntılar yaşıyoruz.
Aklıma gelmişler. Mesela ifade edemiyorum derken bilinci kapalı bir hasta gelse.
Bilinci kapalıysa zaten bir
ağrı algısı olmayacak.
Ağrı algısı olmayacağı için onun ağrı olup olmadığını bilemeyiz. Orada farklı yöntemlerle EEG dediğimiz elektroensefalografi yöntemleriyle orada beynin ana yapısında, kortekste, başka bir yerde bir elektriksel deşarj var mı? Farklı bir yapı var mı? Normale göre sapma var mı diye bakıyoruz. Ona göre tedavimiz geçiyor ama orada bir baş ağrısı tabii ki söz konusu değil. Burada biz bu ağrıyı sonuçta gruplandırdıktan sonra aslında bazı kırmızı bayraklarımız da var baş ağrısında. O kırmızı bayraklardan da konuşmak gerekiyor. Yani sonuçta her başı ağrıyan hasta acaba ben beyin tümörü müyüm? Yoksa benim başımdaki bu ağrı daha kötü şeylere neden olabilir mi? Gibi sorular sorabiliyor. Bizi ise daha çok bazı kırmızı bayraklar, yani red flag diye geçiyor bu işte İngilizce'de, onlar ilgilendiriyor. Hani bunlar olduğu zaman biraz daha biz bu sekonder nedenlere daha dikkat ediyoruz. Bir an önce tedavi başlamamız gerekiyor. Bir an önce nedeni bulmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Ha bunlar neler mesela? İşte bu baş ağrısının 10 yaşın altındaysa bu bizim için bir kırmızı bayraktır.
10 yaş altında baş ağrısı ciddiye alınmalıdır.
Ciddiye alınmalıdır. Ne olduğu, en azından ne olduğunun etiyolojisinin nedeninin kesin olarak ortaya koyması gerekir. Bu 40 yaş üstünde olduğu zaman da bizim için ciddiye alınması gereken bir şey oluyor. Çünkü
40 yaş biraz erken olmadı mı hocam ya?
Sekonder baş ağrılarının çoğu bir vasküler bozukluğa bağlı olanlar, bir madde kullanımına bağlı olan, enfeksiyona bağlı olanlar 40 yaş üzerinde başlıyor. Daha doğrusu 10 ile 40 yaş arasını biz burada dışlıyoruz. 10 ile 40 yaş arasında bir red flag, kırmızı bayrak koymuyoruz. Niye? Primer baş ağrıları, migren, gerilim tipi, trigemin otonomik baş ağrılar daha çok 10 ve 40 yaş arasında başlayan ağrılar olduğu için
onlar, daha basit sebeple ağrılar bu yaş grubunda.
Onların etiyolojisini daha rahat bulabiliyoruz. Öyküden çok daha rahat çıkartabiliyoruz. Bir migren baş ağrısını normal bir nörolog, bir hekim atlamaz. Yani öyküyü bilir. Yani hastanın tipi zaten çok bellidir. Gerilim tipi baş ağrısında öykü bellidir. Baş ağrısının ne sormuştuk? Nasıl başlıyor? Nasıl seyrediyor? Neresi ağrıyor diye sormuştuk. Onlardan zaten bu sorunun cevaplarından çıkartır. Asıl sanat olan sekonder nedenlerden şeyi bulup sekonder nedenleri bulmaktır. Onun için 10 ile 40 yaş arası bizim için bir kırmızı bayrak değildir. Sabah erken ortaya çıkması, artan ısrarcı seyir. Bunlar
ne düşünürsün hocam? Sabah erken olunca ne oluyor daha kötü olan?
Sabah homeostaziz bozukluklarına, yine damarsal bozukluklara bir neden olabilir. Başka bir enfeksiyona bağlı olabilir.
Mesela bunlar, boyun fıtığı, boyun ağrıları falan bununla ilişkili oluyor mu hocam?
Bu boyun fıtığıyla alakalı olanlara şöyle söyleyebiliriz. C kısmı diğer baş ağrısı bozuklukları kısmında geçer. Bunların da etiyolojisini tam olarak bilinmesi gerekiyor. Bunlar bilinmesi gerektiği için yine bu etiyolojiyi tam olarak bulmamız lazım. O zaman da bir boynum ağrıyor dediği zaman bu başa yansıyabilir. Bu boyun ağrısı içinde gerekli servikal görüntüler çekilir. Orada bir fıtık var mı? O birlikte bir sıkıntı var mı? Onlara bakılması gerekir. Bundan başka ani başlaması ve gök gürültüsü baş ağrısı bizim için.
Gök gürültüsü derken?
Gök gürültüsü şeklinde diye söyler bunu hastalar.
Ya, paldır küldür böyle aşırı.
Nasıl başım nasıl ağrıyor derdiğiniz zaman gök gürültüsü gibi şimşek var bir şey. Şey çaktı der. Bu çok tipiktir. Subaraknoid kanamaya neden olabilir. Bu bir ipucudur. Buna çok dikkat etmek gerekir. O zaman hemen görüntüleme yapmak gerekir. Kanamayı atlamamak adına.
Görüntüleme derken tomografi, MR falan mı?
Evet. Tabii sistemik bir hastalığın varlığı da baş ağrısına neden olabilir. Bu bir kanser olabilir, bir romatolojik hastalık olabilir. Romatolojik hastalık özellikle vaskülitler, yine beyin damar hastalıkları
hocam, baş ağrısı. Hocam damara geliyoruz yani. Sanki beyinde en çok arayan organ damar anladığım kadarıyla.
Ben yok, ben damarcı olduğum için daha çok onlar benim dikkatimi çekiyor. Onunla alakalı bir şey. Ben daha çok serebrovasküler hastalıkla ilgilendiğim için olabilir o. Ama paraneoplastik olan, yani vücudun herhangi bir yerindeki kanser hastalıklarında da beyine metastaz yapmış olabilir. Veya metastaz yapmadan başka yollarla beyni etkileyip baş ağrısı yapabilir. Bunlar da alert olmamız lazım. Bunlar bize sekonder nedenler olan baş ağrılarını gösterir ve bunları kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Baş ağrısında karakter değişikliğinin olması da aslında baş ağrısını bizim için önemli kılar. Ağrı sıklığında hocam ben 20 yıldır baş ağrısı çekerim ama bu ağrı farklı bir ağrı. Yani bu ağrı benim bildiğim bir ağrı değil diyorsa.
Karakter değişikliği derken dışarıdakiler algılayacak bunu ama hocam. Kişi kendi kendine algılar mı?
Kişi kendi kendine çok güzel algılar. Benim bu ağrım her zaman çektiğim migren ağrısı değil hocam. Bu ağrı başka bir ağrı der. O zaman biz orada yine dikkat etmemiz lazım. Dikkat
etmemiz gerekiyor. Senelerdir migreni olan birinin beyin kanaması olmayacak diye bir şey yok.
Kesinlikle. Yani buradaki asıl nokta bu. Yani bu ipucu burada. Yani onun da migren ağrısıdır. Hadi sen git dersin. İki gün sonra da beyin kanamasıyla hasta eksi olursa o zaman uyuyamazsın. Onun içinde başka kırmızı bayraklardan bahsedecek olursak mesela öksürme, ıkınma, eğilme ile ortaya çıkan ağrılar var. Sen yine tabii
kafa içi basıncı atışını işaret ediyor.
Evet, sen orada yine damarsal niye olabilir diyeceksin. Anevrizma, baloncuk dediğimiz bu Ebru Gündeş hastalığı. Eskiler bilir onu.
Böyle mi meşhur hocam?
Evet evet, bunu hastalar bu şekilde biliyorlar. Onun içinde bu baş ağrılarında da beyinde bir baloncuk olduğu zaman, şey olduğu zaman ağrı çok fazla olabiliyor. Bundan başka baş ağrısında sistemik bulguların eşlik etmesine dikkat edeceğiz. Ateş, miyoloji, kilo kaybı varsa sistemik bulgular sistemik hastalıklara endike olabilir.
Genel konuştuğumuz
konuştuğumuz şeyler. Ağrının hep aynı lokalizasyonda aynı tarafta olması bizim için de kırmızı bir bayraktır. Nasıl o hastalarda hocam hep aynı yer ağrıyor, burada bir tümör mü var acaba diye sorabilirler. Bu ne kadar doktoru üzen bir soru olsa da dikkat edilmesi gereken bir sorudur. Kesinlikle beynin içini görmek gerekir.
Ama artıyor demek gerekmez mi burada esasen Hüseyin hocam? Hep aynı yerde aynı şiddetteyse niyeyse ben sanki böyle bir...
Evet, biz hep üzülürüz yani, buna gerek yok aslında bu kadar acıta olmaya deriz ama yine de bizim için kırmızı bayraktır bu. Yani bu baş ağrısı konseyinin aldığı kararlardan bir tanesidir. Kesinlikle görüntüme yapılması
öyle,
gerekir.
Tamam hocam, bir şey demedik.
Evet, ağrıya başka nörolojik bulgunun eşlik etmesi, yine bir kraniyal nöropatiler, diğer yüz ağrılarının eşlik etmesi bununla alakalı bazı sıkıntılar oluşturabilir. Bunlara dikkat etmek gerekir. Küçük küçük şeyler konuşabiliriz ağrıyla ilgili.
Pratik yani, öneriler şöyle.
Evet, ipuçları olabilir. Hani herkes kendi doktorudur, her hasta kendisinin de doktorudur. Mesela migren ağrısı primer baş ağrılardan daha kolay. Sekonder baş ağrılarının doktorluğunu yapmak zordur da hastaların primer baş ağrısını kendi de bilir. Bu bir migren ağrısı der, bu bir gerilim tipi baş ağrısı diyebilir. Daha çok hastalığı ağrısı olanlar bunu çok iyi bilirler. Migren ağrıları çoğunlukla 4 saat ile 72 saat arasında sürer. Yani 4 saatten çok az olmaz. 3 günden de fazla sürmez. Ama gerilim...
3 gün sürekli mi oluyor hocam? Hiç aksamadan?
Yok, ara ara olur. Ama en fazla 3 günde üst üste olduğu olmuştur. Gerilim tipi baş ağrısında ise 30 dakikaya kadar düşebilir bu arada. 30 dakika sonra kesilebilir ve 7 güne kadar da çıkabilir. Yani 7 gün boyunca...
Hocam migreni biliyorsa gerilim tipi baş ağrısına şöyle 3 cümleyle bir bahsediversek. Bunları daha sonra ayrıntılı konuşacağız zaten
gerilim
ama...
Gerilim tipi baş ağrısı işte dediğim gibi ağrının lokalizasyonu karşılaştırma olarak konuşacak olursak migrende tek taraflıdır çoğunlukla. Gerilim tipi baş ağrısı kesinlikle iki taraflıdır. Yani başının her iki tarafı da ağrır hastanın.
Zonklar.
Zonklama migrene özel bir öyle ağrı mi tipidir. Baskılama, sıkıştırma tarzında ağrı gerilim tipi baş ağrısına uygundur. Ağrının şiddeti de hafif ortadır. 7 gün süre boyunca sürer ama hafif orta şiddetli bir ağrıdır. 0 ile 10 arasında ne kadar şiddetli diye söylediğiniz zaman 5-6 gibi cevaplar alırız biz bu hastalardan. Kusma yoktur, günlük yaşam aktivitesini engellemez. Yani hasta bu ağrıya alışmıştır ve bu ağrıyla devam edebilir hayatında.
Bu ağrıdan kafasını duvarlara vurur dedikleri hastalık migren
krizinde daha çok olur bu. Ağrı daha çok kafasına vurur. Bulantı, kusma etki eder. Fotofobi, fonofobi vardır. Nedir bunlar? Işıktan, sesten sakınmak. Yani onlar daha karanlık bir ortama giderler, daha sessiz bir ortamda dururlar. Bilirler ki bu ortamlardan geçildiği zaman hastalığı tetikleyen faktörler çıkmıştır ve baş ağrısı azalacaktır. Küme tipi baş ağrısından biraz bahsetmek tabii lazım. Küme tipi baş ağrısı yine süre olarak 15 dakika kadar sürebilir, 180 dakikaya kadar çıkabilir. Gün aşırı bir kere olabilir. Günde 8 defa da bu baş ağrısını çekebilir hastalar. Küme tipi baş ağrısını doktor olarak biz asistanlarımızı eğitirken şöyle söyleriz. Bu hastayı bir kere gördüğünüz zaman artık küme tipi baş ağrısını atlamazsınız. Tanıyı kesin koyarsınız, hiç unutmazsınız. Küme baş ağrıları çok tipik, tek taraflı, daha çok orbital, supraorbital. Ne demek? Göze, gözün üstünde olan ağrı kısmındadır. Ya da şakaklarda daha çok ağrılar olur. Daha keskin ve saplanıcı ağrılar vardır. Ağrının şiddeti 0 ile 10 arasında sorduğunuz zaman 9, 10, 8 gibi büyük cevaplar alırsınız. Ve bu küme baş ağrısında otonom semptomlar hastayla beraber gelebilir. Küme denmesinin nedeni senenin belli bir bölümünde ortaya çıkmasıdır. Aynı mevsimde de tekrar etmesidir. Ve bu ağrılar tekrar eder ve hasta bilir ki yine benim küme baş ağrım oldu. Doktora gelir. Çoğunlukla da oksijen tedavisi verildiği zaman bu baş ağrıların tedavisi budur ve geçer.
Oksijenin başka verildiği bir hastalığımız var mı? Tek küme tipi
baş ağrısı. Küme baş ağrısında kesin tanı koydurucudur. Hem tedavi edicidir hem tanı koydurucudur.
Ha, verdik rahatlıyorsa küme.
Küme baş ağrısıdır. Evet.
Her yerde yapılıyor mu? Bu bilinen bir şey mi Hasan Hüseyin?
Bilinen bir şey ama tanıyı koymak önemli burada. Başka migren kriziyle gerilim tipi baş ağrısının çok streslenmişsiniz ondan baş ağrısı var diye denmemesi gerekir. Çok tipiktir yani şiddeti çok fazladır.
Peki şöyle dışarı çıktım biraz hava aldım rahatladım dese bir adam bununla örtüşmüş olabilir
örtüşmez.
Mi? O kadar oksijen kesmez yani.
Kesmez bunu. Evet. Onun belli bir basınçta belli bir dakikada o zaman çok tipik kesiyor çünkü baş ağrısını.
Çok enteresan.
Evet. Bunun dışında başka ağrılar var. Paroksismal hemikranya gibi, sarp gibi. Bunlar daha az süreli olan yine zonklayıcı, sıkıştırıcı, saplanıcı tip daha olan ağrılardır. Otonom semptomlara özelliktedir. Bir de tedaviden tanı koydurmak için yine şeyleri vardır. Bunlar nedir? İndometezin dediğimiz tedavilere yanıt verir bu hastalar. Suna diye bir hastalık var. Sank diye bir baş ağrısı şeyleri var. Ama bunlar biraz daha farklıdır. Ağrının şiddeti farklıdır. Daha ağırdır. Ve bazıları konjonktival kanama dediğimiz göz kanamasıyla beraber olur. Göz yaşıyla akmasıyla beraber olur. Bunlarla beraber olan ağrılarda daha dikkat çeker ama bunlar daha az görülen, doktor tarafından bilinen ağrılardır. Baş ağrıları bu şekilde söyleyebiliriz. Tabii tedavileri farklı farklı bunların.
Ama özellikle şu programımızın artık sonuna geldik Hasan Hüseyin Hocam. Yani ilave bir konuya geçmeden önce alarm bulgularından şöyle bir kısaca özetlesiniz. Yani dediğiniz gibi kırmızı bayraktır bunlar.
Evet.
Siz hekim korkar anlamında söylediniz ama hasta ne zaman korkmalı?
Travma geçiriyorsa, baş ağrısında bir ateş varsa, travmadan sonra baş ağrısı olduysa, bir nöbet geçiriyorsa, fokal nörolojik bir bulgusu, başka bir bulgusu varsa
işte baş ağrısı. Sağ eli sol kolu
tutmuyorsa gibi. Ha bir de migren hastalarında bazı ağrılar vardır. Bunlar da bazı geçici görme kayıpları, tutmamalar olur.
Onları karıştırmayalım.
Evet yani onlar ama migren
hastası
bilir onları.
Bir de onlar biliyor zaten. Yani migren hastası bir nörolog kadar anlıyor bu işten.
Kesinlikle öyle. Öksürmeyle, manevrayla tuvalete gittiği zaman ağrılar artıyorsa bunlara dikkat etmek lazım. Gebelik döneminde başlayan, postpartum döneminde başlayan baş ağrıları da çok önemlidir. Bunlara dikkat etmek lazım. Yattığı yerden bir tarafa değiştirdi, postürü değişti, o eğildi, kalktı, ağrı varsa, baş ağrısı varsa kesinlikle dikkat buyurması gerekiyor hastalığın. Bir de baş ağrısının karakterinde değişim varsa, sıklığında artış varsa kesinlikle yeniden doktora
tabii
gitmesi gerekir.
Tabii bu işin açıkçası beni en çok endişelendiren oldu. Senelerdir migren tedavisi gören bir hasta migren baş ağrısı derken beyin tümörü çıkıveriyor.
Tabii o migren ağrısının üzerine ekstra bir de tümör geliştirmiş. Evet ona çok dikkat buyurmak lazım. Hasta her geldiğinde doktor için hastayı o hastanın başka bir şeyi olabileceğini, sekonder nedenlere bağlı yeniden başka bir baş ağrısı olabileceğini düşünüp yeniden öyküsünü alıp o öykü üzerinden yeniden tetkikleri istemek en güzelidir aslında. Hastayı dinlemek gerekiyor. Dinlediğimiz zaman baş ağrısının tedavisinin yarısını yaparız zaten.
Kabaca tedaviden bahsetsek son 5 dakikamız Hasan Özen Hocam.
Evet tedavi farklı farklı. Primer baş ağrılarının tedaviler farklı. Sekonder baş ağrılarında tedaviler farklı.
İkinci, sekonderler kolay aslında. Onları ilgili hekime gönderdik bitti.
İkinci neden olan baş ağrılarında da çoğunlukla kendimiz tedavi ederiz. Ama işte sistemik bir hastalığı varsa ilgili hekime gider.
Sinüzit kulak burun boğaza gider. Hipertansiyon
evet,
kardiyolojiye gider.
Beyinde başka sıkıntıları varsa onlara gider ve onlar o tedavilerini yaparlar. Yani nedene yönelik tedavi orada dediğiniz gibi neden bulunduktan sonra çok kolaydır. Bir migren ağrısı, bir gerilim tipi baş ağrısında ise tedavi etmek için öncelikle tedavide hastalığın baş ağrısının sıklığını öğrenmek lazım. Biz en başta baş ağrısının tedavisinde bir baş ağrısı günlüğü tuttururuz hastalara.
Çünkü, nasıl bir şey hocam bu?
Çünkü söylendiği zaman insan kendi kendini kandırır. Doktoru da çok rahat kandırır öyle olduğu için. Yazmak gerekiyor her şeyi. Baş ağrım şu saatte başladı. Şu kadar sürdü. Ben baş ağrısını başlarken şundan şüphelendim. Şunları yaptım. Bugün alışveriş merkezinde çok dolaştım. Biraz da istediğim...
Niye baş ağrısı yapıyor Hasan Hüseyin Hocam? Bende de çok yapıyor bu AVM'ler.
çok para harcatma isteğinden dolayıdır. Onun için yapabilir. Ya da işte istediğin bir şey alamamışsındır. Yok, sen değil de çocukların istemiştir. Onun için.
Yok, ben refakatçi olarak gezerken de darlanıyorum.
O çünkü çok fazla ışık var. O ışıklı ortamlarda.
Fiziksel bir sebebi var yani. Tamamen psikolojik değil abi.
Şimdi diğer psikolojik sebeplerini anlatırım ama konu çok uzayacak. Sadece fiziksel sebeplerle konuşmakta gerekiyor. Bazı şeyler de vardır, insanlar da vardır ki bu tip şeylerden hiç sıkıntı yaşamazlar.
Gittiğince başarıları geçiyor hatta.
Evet, onlar da farklı model insanlardan ama bizim model insanlarımızın çoğu Türk erkeği modelinde baş ağrısı yaşarlar burada.
Kapalı çarşıdan ayrılmayalım.
Kesinlikle öyle. Tabii bu baş ağrılarının tedavi yöntemine geldiğimiz zaman işte migren baş ağrısında farklı triptan dediğimiz işte damara yönelik tedaviler. Küme baş ağrısında oksijen tedavisi daha öndedir. Trigeminal nevralji dediğimiz şimşekvari 1-2 saniye süren baş ağrıları vardır. Burada bazı antiepileptikler iyi fayda gördüğü görülmüştür.
Sara tedavisinde kullanılan ilaçlar.
Evet, onlar trigeminal nevralcide bazıları kullanılabilir. Yani farklı farklı tedavi yöntemlerimiz vardır. Bunları güzelce kullanmak gerekir. En önemli şey
evde kendimiz tedavi kullanmamalıyız yani. En önemli
yine
şey
her bence. Zamanki evet iyiye geldik. Doktora kesinlikle başvurulması gerekir. Sekonder nedenlerin atlanmaması lazım. Primer baş ağrısı nedenlerinde tetikleyici faktörler çok önemlidir. Tetikleyici faktörlerden uzak durmak lazım. Uyku az uyuduğum zaman başım ağrıyorsa uykuyu normal uyuyacağım. Çok sesli ortama gittiği zaman başım ağrıyorsa çok sesli ortama gitmeyeceğim. Alışveriş merkezine gitmek sıkıntılıysa hemen onu neden göstereceğim. Benim çok başım ağrıyor, gitmeyeceğim diyeceğim.
Doktor raporu isterlerse hocam?
Hemen yazarız, hiç sıkıntı yok.
Ayrıca sekonder sebepler varsa işte başka bir sistemle ilgili bunların tedavisi daha uygundur dedik.
Kesinlikle öyle.
Peki Hasan Hüseyin Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Programımızın ikinci kısmında baş ağrısından bahsettik. Ben yine müsaade ederseniz böyle bir toparlayayım istiyorum. Çünkü birkaç konu bana da çok ilginç geldi. Baş ağrısıyla ilgili işte baş ağrısı sebepleri şunlardır. Fizyopatogenezde bunlar yer alır. Şu görüntüleme isteme. Bunların bir manası yok. Bunların manası hekim arkadaşlarımız için ama dinleyenlerimiz için bence çok çok önemli. Çok önemli bir mevzu vardı. İşte şunlar olursa durum özelliklidir. Bunun altından bir hastalık çıkabilir diyeceğimiz bir takım baş ağrısı çeşitleri ve şekillerinden bahsettiniz. Özellikle işte eskiden de var olsa bile vasfını değiştirmiş baş ağrıları. Fokal nörolojik defisit geliştiren, işte eli tutmuyor, kolu tutmuyor, konuşması pertekleşiyor gibi sebeplere de neden olan baş ağrıları. Öne eğilmekte, ıkınmakta, öksürmekte artan baş ağrıları. Gök gürültüsü gibi çok şiddetle gelen baş ağrıları. Başka ne vardı hocam?
Başka birçok baş ağrısı yöntemi var ama bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Program biterken bunu unutmayalım. Baş ağrısı hastaları en fazla görülen şeylerden bir tanesi de şudur ki ilaç aşırı kullanımına bağlı baş ağrısı.
Ha bir de öyle bir şey vardı. Ağrı kesici kullanımına bağlı baş ağrısı.
Evet, büyük bir popülasyondur bu. Fazla ilaç kullanımına bağlı. Kendi kendine işte baş ağrısı geliyor mu acaba? Hemen alayım da geçsin, baş ağrım olmasın deyip fazlaca kullanılan baş ağrıları var. Bunlar kendi kendine bir baş ağrısı oluşturuyorlar. İşte bu opioid kullanımı, başka nonsteroid anfinflamatuar kullanımı. Yani bildiğimiz
bunlar piyasada nasıl ağrı yapar ki hocam? Ağrı kesici kendisi mi ağrı yapıyor?
Yani? Ağrı kesici belli bir günden sonra kendisi ağrı yapıyor.
Fazla dozda kullanmaya bağlı.
Evet, kesinlikle öyle. Hmm. Ve bunun da tanı kriteri olarak çoğunlukla şöyle deniyor. 3 aydan uzun süreyle ayda 10 gün düzenli falan ilacı kullandı. Buna bağlı aşırı kullanım ilacı, bu kullanım baş ağrısı olarak.
3 ayda 10 gün yalnız çok kolay bir rakam hocam. Buna ulaşan çok vardır.
3 aydan uzun süreyle ayda 10 gün.
Her ay 10 gün kullandı. Evet, yani 3 ayda bir aya denk geliyor.
Bulamadık bir nedeni varsa bu ilaç aşırı kullanıma bağlı baş ağrısı.
Ağrı kesici bıraksa ağrısı azalacak yani.
Evet, tedavide de daha çok ağrı kesici bırakılıyor. Hasta belli bir eğitimden geçiyor. O çekilme semptomları bıraktığı zaman belli semptomlar var. Onlar yeniden tedavi ediliyor. Destek
onlarla
tedaviyle.
Başa çıkması öğretiliyor.
Evet, önleyici tedavi yeniden başlıyor ondan sonra.
Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. Programımızın başını kaçıran dinleyenlerimiz için bu haftaki program konuğumuz nöroloji uzmanı doçent doktor Hasan Hüseyin Karadeli. Kendisiyle ilk bölümde inme tedavisinden ve güncel meselelere bakıştan diyeyim Hasan Hüseyin hocam bahsetmiş idik. İkinci bölümde de baş ağrısıyla ilgili pratik öneriler dinledik. Teşekkür ediyoruz hocam. Sizi ilk fırsatta tekrar ağırlamak isteriz.
Teşekkürler, çok sağ olun.